merhabalar. Bir kitap, bir film, bir şey podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş, karşımda Tuğçe Arslan Üçer var. Bu bölümde gayet gördüğünüz üzere kapakta yaşlanmak üzerine konuşacağız. Yaşlanmak, yaş almak, yaşlılık, yaşlı hissetmek ya da hissetmemek. Böyle buralardan, bu eksenlerden tutacağız konuyu. Açıkçası biz ikimiz de 35'i geçmiş. Tuğçe, sen geçtin mi 35'i?
Geçtim tabii. Ha. Geçtim. Tamam. Senin arkandan hemen geliyorum ben de.
Doğru. 35'i geçmiş ve işte meşhur tabirle yolu yarılamış kimseler olarak şüphesiz bizim de böyle üzerine yavaş yavaş ve artan bir frekansla düşünmeye başladığımız bir konu bu. Bu arada bu bölümünde son zamanlarda sıklıkla olduğu gibi destekçisinin sevgili Doku Klinik olduğunu belirtelim. Kendilerine bir kez daha teşekkür edelim. Bu konu onların alanına da içkin bir konu. Biraz daha bahsederiz zaten onlardan bu bölüm içerisinde de. Peki o zaman şöyle başlayayım Tuğçe. Bir soruyla başlayayım, bu sefer değişiklik olsun. Az önce bir sav attım ortaya. Gitgide daha sık düşündüğümüz dedim. Öyle mi sahiden? Düşünüyor musun? Yaş aldıkça yaşlanmakla, yaş almakla ilgili ilişkin nasıl değişti? Son zamanlarda daha sık aklına gelir oldu mu? Bu sana nasıl hissettiriyor? İyi veya kötü? Biraz böyle kişisel bir yerden başlayalım.
Güzel. Gayet kişisel oldu, evet. Kendi yanıtımı vermeden önce o zaman şöyle başlayayım. Benim bu konuyla ilgili düşüncemi Bergman özetlemiş aslında bir sözle. Demiş ki, yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğumuz artar, nefesimiz daralır ama görüş alanımız genişler. Ben de biraz böyle hissediyorum yaşlanmakla ilgili. Çünkü tabii ki tecrübeler, deneyimler, bunların içine bolca kötü deneyim de ekleniyor. Yaşlandıkça kayıplar artıyor. Ama bir taraftan da gerçekten çok daha barışık, kendiyle barışık oluyor insan. Yani en azından benim tecrübemde öyle. Bazı kafa karışıklıklarının netleştiğini, daha gençken takıldığın ve üzerinde böyle çokça düşündüğün, seni adım atmaktan alıkoyan şeylerin azaldığını düşünüyorum. Artık 35 itibariyle. Yani 30'dan sonra bu böyle en azından benim hayatımda hızlanmaya başladı. 40'a doğru artık 35'i geçtikten sonra daha da net, böyle daha temiz bir görüntü var önümde açıkçası. Tabii ki dediğim gibi yani zor zamanlar, bizi zorlayan şeyler artıyor bir noktada. Ama ben umutlu ve barışık bir yerdeyim. Hatta böyle takılıyorum. Şimdi benim çok genç bir ekibim var. Yaptığım iş itibariyle çok genç bir ekiple çalışıyorum. Onlara da böyle sıkça takılıyorum işte. Yani hani çok daha önünüzü açık görebildiğiniz ve o karışıklıklardan, karmaşalardan kurtulduğunuz bir yer bence. Bunu belki biraz buradan ele almak lazım. Tabii aynı soruyu sana da soracağım ama burada o hani yaşlanmayla gelen deneyim ve bilgelik kısmı beni heyecanlandırıyor açıkçası. Yani tabii böyle bir fiziksel boyutu da var işin ki uzun uzun konuşuyoruz o kısmı. Ama sanıyorum ki o iyi yaş almak güzel bir şey yani. Ben onunla barışığım ve mutluyum. Sen nasıl hissediyorsun bu konuyla alakalı?
Ben de öyle hissediyorum. Ama bu herkesin öyle hissetmediğini de gözlemliyorum. Yani böyle bir kısım arkadaşımda mesela doğum günü depresyonu diye bir şey peyda oldu son yıllarda. Yani o yaşı aldıklarında, o dönümlerde kötü hissettiklerini görüyorum. Bu bana çok üzücü geliyor. Çünkü ya bilmiyorum nasıl ilişki kurduğunla ilgili bir şey sanırım. Yani şurası şüphesiz. İnsan hiçbir zaman tam olarak oldum ben, şu an hayatta en olmak istediğim noktadayım diye hissetmiyor. Hissediyorsa da bu çok kısa süreli, geçici bir şey oluyor ve sonrasında bir şekilde insanı yokluyor. Şuyum da olsaydı, bu da olsaydı, aslında bu iyi olmadı vesaire gibi. Dolayısıyla böyle bir %100 tatmin duygusu hiçbir zaman elde edilebilecek bir şey değil. Onu arıyorsak tabii ki mutsuz olmak çok kolay. Ama ben dediğin gibi 30 sonrası, ya benim için de böyle bir baş döndürücü bir şeyle geçti. Ve ama geri içindeyken de fark etmediğim, ama geri dönüp baktığımda sahiden çok başıma gelen iyi kötü her şeyin beni getirdiği yerden hoşnut olduğumu hissediyorum ve bu bir biçimde ya ben mutlu hissediyorum yaş almaktan ötürü ve edindiğim şeylerden ötürü. Kendime dönüp baktığımda o eski halim ve yeni halim arasındaki kat ettiğim yol bana iyi geliyor. İyi gelmeyen şeyler de oldu, yaptım, evet. Ama sonuçta kendimi, belki buradaki bu ayrımı yapmak lazım. Yani yaşlı değil de yaş almış hissediyorum. Ve her geçen yılla beraber kendime üstüne koyduğum şeyler iyi geliyor bana. Yani bundan işte 30'dan önceki halime baktığımda çok kafası karışık ve darmadağınık bir çocuk görüyorum açıkçası. Belki 5 sene sonra bu halim de öyle gelecek ama yine de sonuçta aldığım yol bana iyi geliyor. Bir de burada bir alıntı yapayım. Senin bu arada aktardığın Bergman cümlesi de çok güzelmiş. Şu benim çok sevdiğim bir cümle bu. Jules Renard'ın, Fransız şair. Şu cümlesi: 45 yaşındayım. Bir ağaç olsaydım yaşlı olmazdım. Bu cümleyi daha önce de aktarmıştım sanırım başka bir bağlamda. Gerçekten böyle. Yani yaşlı olmak çok göreceli bir şey. Bir ağaç 45 yaşındayken çok genç, bir kedi 10 yaşındayken yaşlı. Bir insan nasıl bir hayat yaşadığına göre yaşlı veya değil. Dolayısıyla evet, tabii ki fiziksel boyutu var ama zihinsel olan kısmında çok böyle gerçekten algıya dayalı bir şey. Kaldı ki yaşlı olmak da, yani yaşlı olmak, yaşlı hissetmek de çok da kötü bir şey olmayabilir. Böyle bir yerden ilişkilenince o zaman o işin şeyi değişiyor sanki, duygusu.
İnsan doğasında da aslında zamanlamaya baktığımızda, yani gelişimsel süreçler itibariyle artık tabii yaşlılığı farklı tanımlıyoruz. İşte tıbbın gelişmesi, insanların kendisine daha bakması tırnak içinde, ya da işte böyle doğal afetlerden daha az ölünmesi, hayvan saldırılarından daha az ölünmesi sebebiyle artık tabii insan yaşamı da çok uzadı. Bir de işin öyle de bir boyutu var. Yani şimdi gerçekten belki 35'in evet yolun yarısı olarak değerlendirilebileceği bir yerden şu anda neredeyse böyle, yani gençlik olarak adlandırabileceğimiz bir yaş 35. Hatta şöyle, yani böyle bir şeye de oturtmuşlar bunu. Çartada tabii ki bunun bir çartı var. 65-74 yaş arasını genç yaşlılık olarak tanımlıyorlar. 75-84 yaş arasını orta yaşlılık. 85'in üstünü yaşlı yaşlılık olarak tanımlıyorlar artık uzmanlar. O yüzden yani şimdi hani böyle benim şu anda yani annem babam bile bu şey, hani genç yaşlılığa bile girmiyorlar henüz, öyle söyleyeyim bu şeyde. Çünkü tabii ki kişisel durumlar farklılık gösterebilir. Hani aile geçmişi farklılık gösterebilir. Yani herkesin hastalıklarla ilişkilenmesi bu anlamda farklı. Ama yani artık insanın hayata katılımı, ki işte böyle emeklilik yaşlarının böyle çok gecikmesi vesaire, bu yüzden böyle insanların yaşamının çok uzaması aslında bize böyle bambaşka bir şey, dönem açıyor önümüzde. Keza çocuk sahibi olunan yaşlarında böyle ileriye gitmesi, yaşlı nüfusun artması, genç nüfusun azalması falan derken yepyeni bir, aslında üretimsel anlamda da bambaşka bir döneme girdik yani bütün dünyaya baktığımızda. O yüzden yaşlılık şu anda böyle aslında yeniden ele alınan ve baştan yazılan bir konu. Yani işte böyle pandemiler yaşanıyor. Bunlar böyle bazı sağlık süreçlerini tamamen değiştiriyor. Değerlendirmeler değişiyor yani. İşte böyle bir gerçekten artık çiplerle mi yaşayacağız? Böyle onlar direkt vücudumuza müdahale mi edecek falan gibi tartışmalar var. O yüzden de bildiğimiz anlamda yani bize öğretilen yaşlılık şu anda zaten bambaşka bir boyutta. Ki baktığımızda da işte okullar okuyoruz, iki okul, üç okul falan derken aslında insanlar da hayata artık çok geç karışıyorlar böyle bakıldığında. Yani eskiden her şeyi çok hızlı yaşarken şu anda çok daha uzun bir döneme yayıyoruz yaşadığımız şeyleri. Buradan da bakıldığında böyle hani yaşlanmayı böyle çok da büyütmemek gerek belki. Yani orada o senin dediğin gibi nasıl ilişkilendiğimiz ve orada o üretime nasıl katıldığımız da belki alakalı. Yani bu üretim illaki elimize bir şey alıp fiziksel bir şey üretimden bahsetmiyorum ama işin bir zihinsel üretim kısmı var ki o zaten belli bir yaştan sonra olgunlukla, tecrübeyle ve deneyimle çok daha kıymetlenen bir şey baktığında.
Evet. Ya burada yine bir Julian Barnes'ın Limon Masası kitabındaki bu bölümün kitaplarından biridir kendisi benim için sayacağım. Şöyle bir cümle vardı: hissettiğiniz kadar genç mi yoksa göründüğünüz kadar yaşlı mısınız? Bu küçücük cümlenin çok böyle üzerine düşünecek çok malzeme barındırdığını düşünüyorum ben. Üretim kısmı çok önemli dediğin gibi ve bu illaki evet insanın fiziksel kabiliyetleri, kapasitesi yaşlanmayla beraber azalıyor olabilir. Ama zihinde biriken şeyler şüphesiz ki orada başka bir şeyin üretilmesine müsaade ediyor. Yani ben kendi adıma bir şeyleri değerlendirme kapasitemin yaşlandıkça ne kadar, işte senin başta yaptığın alıntıdaki gibi, bakış açısının genişlemesi, büyümesi, perspektifin artması meselesinin bunun çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. İlk bölümümüzde bu nostalji konusunu konuştuğumuzda aslında biraz buralara yaklaşmıştık. Yani yaşlanmayı belki şöyle tanımlamak lazım. Anla olan ilişkiye dair bir durum var orada. Yani gençlik sürekli olarak, ya belki şöyle demeli, yani insan çocukluktayken sürekli olarak geleceğe dair düşünüyor. Genç olmak belki şimdiki anla ilişkilenen bir durum. Yaşlılık dediğimiz şey de geçmişle yaşama, geçmişte bulunma hali diye tanımlarsak aslında bu yaşlılığı buradan çevirmek mümkün olabilir. Yani hiç değilse tamam, belki bir gelecek tahayyülü zor olabilir, gitgide belirsizleşiyor olabilir, süreyi kestiremiyor olabilir insan. Ama hiç değilse şimdiki an, mevcut anla ilişkilenmeyi becermek bir yaşlılanmayı durdurma prosedürü olarak işe yarayabilir diye düşünüyorum. En azından benim hani bende çalışan mekanizma, ben yaşlı olduğumu düşünmüyorum ama o yaş aldıkça mevcut anla, şimdiki zamanla olan ilişkimi yitirmemeye çalışmak ve böyle bir tür geçmişe özlem duymama hali. Bu zaten, bu geçmişe özlem duyma hali de genelde bir yanılsamadır yani. İçindeyken çok da iyi gelmeyen bir şey uzaklaşınca ah ne güzeldi dedirten bir şeye dönüşebilir. Bu da aslında mutsuzluğun formülü gibi yani. İçinde bulunulan anı bir biçimde fark etmeden yaşamak ve aslında onun getirdiği, yani şunu bilmek, ya bu 5 sene sonra bunu güzel hatırlayacağım gibi bir şey diyebilmek gerekiyor. O öbür türlüsü sürekli olarak bir, dediğim gibi, bir mutsuz olmanın reçetesi gibi bir şeye dönüşüyor. Yani şöyle, bir de işin şöyle bir boyutu var tabii. Bedenimizle kurduğumuz ilişkiye çok takıntılı olduğumuz bir çağdayız. Yani sürekli olarak mesela bu ara şey, işte bu mesela cilt bakımı konusu, işte sürekli olarak o ciltteki yaşlanmayı durdurma hali üzerine bir şey var, efor var. Vücudumuzun da yani oradaki şeyi, dengeyi doğru kurmak lazım. Yani nasıl hissettiğimiz, dışarının bize ne söylediğinden ziyade nasıl hissettiğimiz. Ve ben mesela bu değiştirme değil ama durdurmaya yönelik bir takım işte bakım vesaire faaliyetlerini çok anlaşılır buluyorum ve insana iyi hissettiren bir tarafı olduğu da şüphesiz. Ve bence bunları böyle biraz da kucaklayıcı olmak lazım. İnsanın kendiyle ilgilenmesi bu anlamda ve işte o yaşlı hissetmemesini sağlayacak. Yani zihinsel olarak hissetmiyorsunuz diyelim ki ama bedeniniz başka bir şey gösteriyor. Ona böyle bu tür yardımlarda, fiziksel destekte bulunmanın da bir problematik bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü yani az önce söylediğim cümledeki gibi, hissettiğiniz kadar genç mi yoksa göründüğünüz kadar yaşlı mısınız meselesi. Ya genç hissederken yaşlı görünüyor olmak insana kötü gelebilir ve burada bir, oradaki dengeyi sağlamak, zihinle beden arasındaki dengeyi sağlamak için bir şeyler yapıyor olmak, hem zihin hem beden için bana kıymetli geliyor. Bir de bu oradaki dediğim gibi, yani zihinle beden aynı şeyde buluşturabilmek meselesi var. Bence yaşlılıktaki en büyük şeylerden biri o. O aradaki boşluğun açıldığını hissettiğinde insan panikliyor.
Evet, belki öyle durdurmak değil de işte o yavaşlatmak ve o dengeyi kurmak, senin dediğin gibi. Bizim de bugünün sponsoru biliyorsunuz Doku Klinik. Biz onlarla ilk tanıştığımızda böyle benzer bir yerden ele almıştık konuyu. Çünkü medikal işlemler bir anlamda buna tabii destek oluyor. Yani o dengeyi bulma konusuna destek oluyor. Ama o denge bir noktada şaştığında bizi böyle bambaşka, aslında daha da mutsuz edecek yerlere götürebiliyor. Çünkü şu da bir gerçek ki, bir şekilde yaşadıklarımızın zihnimizde izi varsa vücudumuzda da izi olmalı aslında. Bu çok normal. Yani bunun farkında olarak başlamamız lazım. Doğal olarak bir şeyler yaşıyoruz ve bu izler vücudumuzda, yüzümüzde, bacağımızda, kolumuzda, bir yerlerde bunun bir yansıması olmalı. Ama tabii ki oradaki şey şu, aldığımız destekler doğru ellerle, yani doğru iller, doğru insanlarla buluştuğunda bizi böyle tabii ki mutsuz etmekten koruyabilecek hale gelebiliyor. Yani bu çok absürt değil bu arada, bu anlamda bakıldığında. Çünkü az önce bahsettim, yani insan ömrünün ne kadar uzadığını düşünürsek bizim böyle bir mutsuzlukla tanışmış olmamız da çok normal. Çünkü eskiden insanlar çok daha erken ölüyorlardı ve doğal olarak aslında vücutlarının o halleriyle çoğu zaman tanışmamış oluyorlardı. Ama şimdi baktığımızda böyle zihin çok uzun yıllara yayılabiliyor. Bir şekilde onu tıpla destekleyebiliyoruz, işte yaşayabiliyorsak o zaman doğal olarak aslında vücudun da ona eşlik etmesini bir noktada sağlamak çok normal geliyor bana. Yani işte bunu beslenmeyle de yapıyoruz. Yani işte beslenmede de böyle bir şey var ya, illaki böyle hani bunu medikal bir işlem olarak da değerlendirmemek lazım. İşte daha uzun süre yaşamak için ya da daha sağlıklı görünmek için nasıl beslenmeliyiz? Veya spor yapmak, yani spor yaparak vücudu desteklemek falan. Bunun başka başka bir sürü yolu var. O yüzden bir şekilde hani doğru müdahalelerle bana çok normal geliyor açıkçası yani. Çünkü dediğim gibi, çünkü artık çok uzun zamanlardan bahsediyoruz.
Dediğin şey çok doğru. Yani hiç bu açıdan düşünmemiştim. Aslında yaşlanmak insanlık için epey yeni bir kavram. Yani yaşlanmanın sıradanlaşması diyelim daha doğrusu. Çok az insan yaşlanabiliyordu bildiğimiz anlamda eski zamanlarda. Ayrıcalıklı birilerinin şeyiydi yaşlanabilmek, yani güvende yaşayabilen, işte kendini iyi bakabilen, beslenebilen, işte korunaklı bir dünyası olan birilerinin bir ayrıcalığıydı yaşlanmak. Daha sıradan hayatlar yaşayanların pek elde edemediği bir şeydi. Şimdi çok daha işte dünyadaki o ortalama yaş şeyinin de yükselmesiyle beraber, şimdi böyle bir yaşlanmanın sıradanlaşması, yayılması gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Bu çok enteresan ya, ben bunu bu açıdan düşünmemiştim. Yani yeni olması. Dolayısıyla aslında çok da bilmediğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Yani ya, evet tabii ki her zaman yaşlanmak vardı ama ne bileyim mesela işte 40 yaşı yaşlanmak olarak kabul ediyordu insanlar. Ama halbuki beden aslında bundan çok daha uzun süre yaşayabilen ve bir şey. Dolayısıyla yaşlanmanın somut fiziksel şeylerini insanlar çok da deneyimleyemiyordu. Dolayısıyla yeni bir kavram olarak bununla tanışmaya çalışıyoruz aslında bir tarafıyla. Ya burada sanırım şöyle bir şey var. Yine böyle bir çok sevdiğim, yine bu bölümünde kitabı olarak sayacağım Romain Gary kitabı Biletiniz Buraya Kadar da. Orada şöyle bir şey söylüyordu. Çok böyle yaşlanmış bir adamın ağzından anlatılan bir öykü bu. İnsanın kendi kendisiyle barış anlaşması yapması çoğu zaman en zor olandır diye bir cümle vardı. Sanırım bu mesele biraz bununla ilişkili. Yani o barış anlaşmalarını yaparak insan mutlu yaşlanabiliyor. Ya barış anlaşması da unutmayalım ki bir savaştan sonra yapılan bir şeydir. Durup dururken yapılmaz. Yani demek istediğim şey şu ki, evet kendimizle de başkalarıyla da çokça savaş veriyoruz. Epeyce yara alıyoruz. Hayat yaşamak böyle bir şey. Ama o barış anlaşmalarını bir noktada yapınca o yaşlanma fikriyle de çok daha başka türlü bir ilişki kuruyoruz. Yani kendimize de sürekli olarak cezalandırarak, öfke duyarak, yani yaş almayı bir tür pişmanlıklar toplamı olarak deneyimlememek gerekiyor zannediyorum. Evet, kaçırılmış fırsatlar var. Ama bunlara takılıp kalmak da böyle bir gerçekten sürekli olarak yeni mutsuzluklar üretmek anlamına geliyor. Yine böyle not aldığım cümlelerden biriydi. Uruguaylı yazar Mario Benedetti'nin molasında şöyle bir cümle vardı. Orada da bir yaşlı karakterimiz var. Gençliğimden kalma bir hayalet olduğumu, kendi kendimin bir karikatürüne dönüştüğümü fark etmek diyordu. İşte bu tam olarak bu. Yani gençliğe sürekli dönüp bakar ve oradaki versiyonumuzla mevcutu kıyasladığımız durumda evet yani bir karikatür gibi hissetmesi insanın kendisini çok normal. Ama bulunulan yaş içerisindeki hal, ya ben şu anda kimim ve ne yapabilirim ve ne yapmaktayım konusu, işte oraya bakabildiğimizde sanırım başka bir şey oluyor. Bilmiyorum ya, ben yani böyle bir, ben mesela hiçbir zaman böyle gençliğini özleyen biri olmadım. Ya da çocukluğunu. Niye bilmiyorum. Bir biçimde, ya bu arada merak ediyorum hani bir noktada böyle kendimi yaşlanmış ve umutsuz hissedecek miyim diye. Sürekli olarak böyle bir de böyle bir önümde de acayip bir şey daha açılacak çok kapı var gibi bir duyguyla yaşıyorum. Benimki de belki aptalca bir optimizm, bilmiyorum. Dolayısıyla hiç yaşlanıyor gibi değil, hep yaş alıyor gibi hisseder oldum. Bence 40'tan sonra bana bir daha sorulsun şimdi nasıl hissediyorum diye. Belki orada eyvah falan gibi bir duyguya kapılırım. Ama kapılmayacağım gibime de geliyor, bilmiyorum.
Ben de öyle hissediyorum. Hatta yani bu şeyde, yani tabii ki hani hepimiz erkenden bir anda ölebiliriz, o ayrı bir şey, ama yani bu uzun tabloda öyle bir tek bir meslek yapmak için çok uzun, tek bir okul okumak için çok uzun geliyor bana. Yani hani hayatının böyle çok ilk döneminde aldığın kararlarla aslında baktığında ne kadar uzun bir zaman geçiriyorsun. Ben de o anlamda şey, umutlu hissediyorum. Bir de şöyle bir taraftan var. Yani böyle bir kaybedişle ilişkilendirip ama aslında hani bir kabulle de ilişkilendirilebilir. Ben de bir not etmiştim. Aylin Balboa'nın Bu Hikaye Senden Uzun Osman kitabında şöyle bir söz vardı. Yaşlanmak mütemadi bir kaybediş ve sanırım ancak bunu kabullenebilenler tadına çıkarmanın bir yolunu buluyor. Şimdi hani çok umutlu bir yerde olmasak da velev ki hani böyle bir yerden de bakılabilir bence hani yaşlılığı. Ama yani bunu bir kaybediş, yani bir geri sayım gibi bile düşünsek sanki hani orada da böyle bir kabulle gelen, gerçekten de yani kabulle gelen yine bir huzur var gibi hissediyorum ben. Yaşlanmaya övgü bölümünden bildiriyoruz biz burada şu anda. Çünkü bir şekilde yani onun o küçük anları nasıl birleştirdiğinle alakalı. Hatta bir şey daha not etmişim. Alexis Carroll'ın bir sözü. Önemli olan hayata yeni yıllar eklemek değil, yıllara hayat eklemektir. Gerçekten de öyle yani hani burada böyle bence kronolojik ve aslında öyle istatiksel bir şey de yok yani. O anı nasıl değerlendirdiğin ve nerede durduğunla alakalı. Bir filmden bahsedeceğim şimdi. Filme getiriyorum konuyu. Olivia Assayas'ın Ve Perde diye bir filmi var. Juliette Binoche ve Kristen Stewart oynuyor bu filmde. Şimdi orada Juliette Binoche artık orta yaşlı bir oyuncu. Böyle kariyerinin zirvesinde. Yıllar sonra Juliette Binoche'a onu böyle ünlü yapan tiyatro oyununda bir şey geliyor, teklif geliyor. Ve o oyunda ama iki karakter var yani. Biri böyle o çok genç bir kadın. O dönem onu oynayarak ve o role hayat vererek çok ünlü olmuş. Ve sonra yıllar sonra işte o diğer orta yaşlı kadını oynamak için geliyor rol. Ve bu böyle Binoche, yani Juliette Binoche'un oynadığı karakteri acayip sarsıyor. Yani çünkü diğer kadını oynamak zorunda. Ve işte o diğer rolde bu dönemin artık böyle kodlarıyla ünlü olan bir oyuncuya gitmiş. Ve böyle onu böyle inanılmaz bir sorgulamaya sokuyor. Yani işte o diğer rolü önce kabul etmek istemiyor. Ve kabul etmek istememesini yani yaşla ilişkilendirmiyor tabii. Başka bir yerden yaklaşıyor konuya falan. Sonra o işte diğer o küçümsediği yeni genç kadınla tanışıyor falan. Böyle bir çok güzel bir film bu arada. Ben böyle Kristen Stewart olunca böyle bir soru işaretiyle yaklaşmıştım açık konuşmak gerekirse filme. Ama o da çok iyi oynuyor. O sorgulamalar içerisinde çok iyi yazılmış metinler var. Burada böyle ben de o filmden bahsetmiş olayım. Bir de işin tabii böyle bir tarafı var yani gerçekten. Şimdi biz böyle wow işte yaşlanmak çok güzel, ne kadar güzel falan gibi bir yerden bahsediyoruz ama hani oraya geldiğinde gençliğine baktığında ve onu böyle bir kaybettiğin bir şey olarak gördüğünde insan gerçekten o kadar da iyi hissetmeyebilir kendisini. Çünkü işin bir de tabii öyle bir boyutu var yani, ne olursa olsun artık o insan değilsin. Ne kadar o hissediyor da olsan o insan olmadığın gerçeğiyle yüzleşmen lazım.
Bu kayıp konusu bence önemli. Yani sen demin de zikrettin bu sözcüğü. Evet, yani yaşlanmak bir şeyleri ve birilerini kaybederek olan bir şey. İnsanları kaybediyoruz, zamanları kaybediyoruz. Kendimizi de kaybediyoruz tabii bir noktada. Yani kendimize ait bir sürü bir şeyin kaybolmasıyla yaşlanıyoruz. Ama işte bir de o kaybederken ne konuyor yerine? Yani şöyle bir şey. Bence bunu sen de böyle deneyimledin. İnsan yas deneyimlerinde şunu görüyor. Birini kaybettiğinde yanında beliriveren insanlar aslında sana o güne kadar ne kadar çok şey kazandığını hatırlatır oluyorlar. Yani kayıpların kazanımları görünür kılmak gibi bir tuhaf marifeti var. Ben hani kendi yas dönemimden biraz öyle çıkabilmiştim. Yani evet, çok büyük bir kayıp duygusu, yerine konamayacak bir şey ama ne çok insan kazanmışımı görmemiz sağlayan bir süreçti. Aslında yaşlanmak da biraz böyle. Yani bir şeyler kayboluyor ama ne çok şey kazandığını da insan görüyor bence. En çok da kendiyle ilgili, işte dediğim gibi bu olgunlaşma mak mıdır bunun adı bilmiyorum. Bu arada annemin bana sık sık söylediği bir laf vardır. Kendi lafı değil, bir yerde okumuş vaktiyle ama nerede okuduğunu da hatırlamaz. Tecrübe insanın bayağılaşmasıdır diye. Acayip asap bozucu bir laf. Bu çok doğru ama bayağılaşmak da biraz böyle, onun da sevilesi bir tarafı var sanırım. Yani dünyayla kurduğumuz ilişkiyi yer yer kolaylaştırabilen bir şey oluyor. Dolayısıyla bütün o tecrübeler, yani yaşlanmak aslında bir tür biriktirme eylemi gibi yani. Biriktire biriktire biriktire yaş alıyorsunuz ve ne kadar çok şey biriktirdiyseniz kendinize dair, insanlara dair, eşyalara dair de, yani insan eşya biriktirir vermek de yaşlılıkta insana iyi gelen bir şey şüphesiz. Fiziksel, maddi şeylerden bahsediyorum gayet. Yani ne kadar biriktirdiyseniz o kadar mutlu yaşlanıyorsunuz ve yaşalıyorsunuz sanırım. Var mı başka söylemek istediğim bir şey, yoksa filmler ve kitaplar kısmına biraz daha girelim mi?
Giriyorum o yavaş yavaş. Şöyle biraz zannediyorum ki o şaşırma hissinin de azalmasıyla alakalı. Yani bunu böyle heyecanı kaybetmekle ilişkilendirmek istemiyorum. Heyecan her zaman mevcut. Ama artık daha az şey seni şaşırtıyor oluyor tabii, o bayağılaşmadan geleceğim buraya. Yani o bayağılaştıkça hani hayatta daha ne olabilir kiler sanırım biraz azalıyor. Ama tabii ki her zaman da mevcut.
Ufacık bir şey söyleyeceğim.
Buyurun efendim.
Bu dediğin çok doğru ama bunun da insana güvende hissettiren bir tarafı var şüphesiz. Yani tabii. Daha az şaşırmak demek, daha hazırlıklı olmak demek bir takım şeylere. Dolayısıyla bunun da sevilesi bir yanı var gibi sanki.
Evet, var. Bir küçük bilgi verip filmlere geçiyorum. Bir fobisi var bunun, biliyorsun her şeyin olduğu gibi. Gerontofobi yaşlılıktan ve yaşlı insanlardan korkmak olarak tanımlanıyor. Geraskofobi de kişinin kendisinin yaşlanmasından aşırı korkması. Yani yaşlanmaktan korkuyorum ve yaşlılık ve yaşlılardan çok korkuyorum. Yani böyle yaşlılardan korkmak diye bir şey de var literatürde. O da ilginç yani, belki biraz ageizmle de bağdaştırılabilecek, hani böyle ayrımcılıkla bağdaştırılabilecek bir şey. O zaman filmlere geçiyorum. Ve Perde'den bahsettim zaten, Olivia Assayas'ın filmi. Tabii ki gençlik var, Tarantino'nun filmi. Bir noktada da onu yaşlanmakla da ilişkilendirmek lazım. Çünkü o film böyle aslında yaşlı vücutlarıyla da böyle genç ve yaşlı vücudunu çok böyle karşılaştıran ve yaşlılığı böyle perde önüne taşıyan bence bir film. Ve tabii ki yine çok estetik bir şekilde yapıyor. Onu bile estetik bir şekilde yapıyor. Florian Zeller'ın The Father'ı var, baba. Orada da demans hastalığıyla böyle bir yaşlı bir babayla, yani onun zihninde gezindiğimiz bir filmdi bu. Ki zannediyorum ki insanların kafasında yaşlanmakla ilgili böyle en korkutucu gelen şey de bu tip, yani zihinsel kendisini kaybettiği hastalıklar. Haneke'nin Amour'u var ki çok seversin. Sevmez, hiç sevmez. Buradan bilmeyenler için notu düşeyim. Orada da aslında yaşlanınca bir noktada baş başa kalan ve birbirine tutunan iki insanın hikayesi. Bir de Akira Kurosawa'nın Kirusu var. Yaşamak diye çevrildi bizde. Orada da ölüm haberini alan bir insanın aslında son zamanlarını, o nasıl geçirdiğiyle alakalı bir film. Benim listem böyle. Sizinkine geçebiliriz Eylül Hanım.
Evet, teşekkürler. Yine geçen güzellik konuştuğumuz bölümde muhteşem güzelliği saymasaydın olay çıkarırdım dediğim gibi, burada da eğer Youth olmasaydı benzer şekilde bir olay çıkarılırdı. Benim Sorrentino'ya olan büyük bağlılığım. Ama çok, yani hakikaten bence ya olağanüstü bir film. Bence her şeye dair bir film ama en çok da buna dair bir film. Dolayısıyla evet, Youth kesinlikle olmalıydı. Ben de bir küçük ilave yapmak istiyorum. Sen o filmi izlememiş olabilirsin. Gaspar Noé'nin Vortex'i geçen sene 2023 hatta film festivalinde izlemiştik. O da yine benzer bir yerden, yani yaşlanmak, hafıza, yaşlanınca başımıza gelenlere dair bir filmdi. Bence o da listede yer alsın. Benim kitaplarım gelecek olursak. Bir ikisini zaten söyledim. İlk önce Julian Barnes'ın Limon Masası. Limon Masası çok tatlı bir kitap. Öykü kitabı. Bence Julian Barnes okumaya başlamak için de çok iyi bir kitaptır kendisi. Böyle yaşlılığa dair, ölüme dair öyküler, ortak noktası yaşlanmış insanlar olan ve hayatına geri dönüp bakan insanlar olan, işte Alzheimer vesaire gibi izlekler de var az önce senin de değindiğin. Bence böyle benim yaşlılık deyince ilk aklıma gelen kitaplardan biri ve çok çok tatlı yazılmış bir kitaptır. İlki bu. İkincisi Wilhelm Genazino'nun Alman yazar Aşk Aptallığı. Bu da böyle çok böyle komik bir adam. Kıyamet hakkında seminerler vererek zar zor hayatını kazanan 52 yaşında bir adam. Ve onun iki sevgilisi, yani amcam o yaşta iki sevgiliyi idare ediyor bunu yaparken. Ve fakat bütün bunları yaparken de yani yaşlılığı üzerine çok çok düşünüyor hayatına dair. Bence Aşk Aptallığı da bu anlamda çok tatlı bir kitaptır. Az önce yine adını geçirdiğim Romain Gary'nin Biletiniz Buraya Kadar kitabı. Bu kitabı ben çok güçlü buluyorum. Evet, yine yaşlılık, yaşlı bir erkek. Yaşlılıkla beraber erkekliğini de yitirme. Yani o erkeklikten kastım burada böyle işte muktedir olma halini yitiren bir adamın yüzleşmesi ve bunu bir yandan da Avrupa'nın çöküşüyle beraber anlatıyor. Yani yaşlanan kıta Avrupa ve onun içinde yaşlanan bir adam izleyi üzerinden bence nefis bir kitaptır. Çok gerçekten yani böyle Garin'in her şeyini çok seviyorum ama bunu da ayrıca seviyorum. Bir bunu saymış olayım. Hrabal'ın, Çek yazar Bohumil Hrabal'ın Gürültülü Yalnızlığı. Bu da böyle çok yaşlılığa dönüp, yaşlı bir adamın dönüp baktığı bir hikaye. Böyle bir yitirilmiş olanlara bakmak hikayesi. Bu da olsun. Ve de son olarak Thomas Mann'ın Aldanan Kadını. Aldanan Kadın benim için böyle kıymetli bir kitap. Yaşlı bir kadının genç bir adama aşık olmasını anlatıyor ve kızıyla kadın bunları paylaşıyor. Ve böyle yaşına yakışmayan bir his yoğunluğu hissettiğine dair de bir endişesi ve kaygısı var. Ve anne kız bunun üzerine beraber akıl yürütüyorlar. Ya bu kitabın yani yaklaşık 100 yaşında olduğunu hatırlayalım. Ve bence o dönemde böyle bir yerden bakarak yazabilmiş olması Thomas Mann'ın bana çok enteresan geliyor. O yaşta, o dönemde hele o yaşta bir kadının aşık olmasında bir beis var mıdır diye bir soru soran bir kitap. Daha çok var aslında ama böyle en ilk aklıma gelenleri seçtim. Yani çünkü yaşlılık çok edebiyatın çok sevdiği bir konu malumunuz. Benim listem de bu şekilde. O halde ben bu bölümü kapatıyorum müsaadenizle. Tekrar bu bölümün destekçisi olan ve güzel yaşlanma ve yaş alma konusunda da başvurulası bir yer olan Doku Kliniğe teşekkürlerimizi iletelim. Bizi destekledikleri için her zaman olduğu gibi müteşekkiriz. Önümüzdeki hafta yeni bir şey konuşmak üzere yine karşınızda olacağız. Bu arada ineleyeyim bölüm sonu duyuruları. Bu kitap, bölümde adı geçen bütün kitap ve filmlerin listesini Instagram hesabımızda bulabilirsiniz. Lütfen bize yazmayı, paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü motivasyon çok önemli bu işlerde. Eylül'ün başından beri tek bir hafta sektirmeden bu podcast'ı başarıyla sürdürdük. Haftada bir yapmak bu frekansta hakikaten kolay değil. O yüzden ama yapıyorsak siz bunu kucakladığınız için yapabiliyoruz. O yüzden lütfen elinizi sırtımızda hissettirmeye devam ediniz efendim. Ve de son olarak da eğer konuşmamızı istediğiniz şeyler varsa ki zaman zaman gönderiyorsunuz yine bize mesaj atmayı, şunu konuşsanız ne güzel olur demeyi de ihmal etmeyin lütfen. Herkese çok teşekkür ederiz ve şimdiden güzel bir hafta sonu dileriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Evet, Eylül çoktan kapattı bölümü. Minicik bir şey söyleyeceğim. Bu bölümün yayınlanacağı gün 15 Şubat. Benim kardeşimin doğum günü. Bölüm de böyle oraya gitti ara ara. O tabii hep genç kalacak bir yerde. Ama bir yerlerde de eğer yaş alıyorsa ben de bu bölümü ona hediye etmiş olayım. Görüşmek üzere önümüzdeki hafta.
Ben de o zaman iyi ki doğdun, iyi ki doğmuşsun, iyi ki yaşamışsın Tuğberk diyeyim. Böyle bitirelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.